Ayrım 23.
Grupta liderin rolü. Grup lideri, danışman, her şeyden önce grup etkileşiminin ne olduğu ve ne olmadığı hakkında grup üyelerini aydınlatmakla yükümlüdür. Lider, grupta güven ortamının yaratılması ve etkileşimin başlayabilmesi için bazı egzersizler yaptırır. Grupta etkileşim yoğunlaştıkça liderin rolü azalmalı ve bir grup üyesiymiş gibi davranmalıdır. Ancak bir köşeye çekilip başkalarını gözleyen ya da çekingen olduğu için konuşmalara katılamayan üyeleri uyarmalı ve konuşmaya, etkileşime katılmaya teşvik etmelidir. Başkalarına karşı kırıcı tepkiler veren üyelere grup kurallarını hatırlatmak da liderin görevidir. Lider, bireyler arası ilişkiyi geliştirmek ve grubu organize etmekle yükümlüdür. İyi bir lider, açık, samimi ve güven verici davranışlarıyla gruba örnek olabilen kişidir. Grupta daima kontrollü bir samimiyet olmalıdır. Bunu sağlamak için lider de zaman zaman kendi yaşantılarını anlatarak, duygularını içten geldiği gibi aktararak gruba istenilen davranışlar için model gösterebilmelidir. Bir liderin en önemli görevi grupta cereyan eden etkileşimi doğru olarak izleyebilmektir. Üyelerde gelişme veya gerilemelerin olup olmadığını fark edebilmek için liderin grup etkileşimini çok dikkatle izlemesi gerekir. Bireysel danışmada bir danışanı izleyen danışman, grupta bir seans boyunca 10-15 üyeyi izlemek durumundadır. Bu nedenle grupla psikolojik danışma danışmanlar için bireysel danışmadan çok daha yorucudur. Mahler, 1969, grupla psikolojik danışmada şu hususlara dikkat edilmesi gereğine işaret etmektedir. 1. Grup üyeleri başkalarının duygularına saygılı davranmalıdır. Grupla psikolojik danışmada bir üyenin sadece kendi duygu ve heyecanlarını anlamasına yardımcı olmak önemli değildir. Aynı zamanda başka insanların da duygu, düşünce ve değerleri olduğunu kabul etmesi ve onlara saygı göstermesi gerektiğini anlamasına yardımcı olmak gereklidir. Grupta gerçek duyguların ifadesi teşvik edilmeli ve pekiştirilmelidir ama üyelerden biri diğerine akıl vermeye kalkarsa danışman hemen gerekli uyarıyı yapmalıdır. Geliştirici eleştiriyle bir kimseyi hizaya getirme girişimleri arasındaki farkı iyi belirlemek gereklidir. Düşmanca duyguları idare etmek zordur. Deneyimsiz danışmanlar böyle durumlarda ya susarlar ya da tepki göstereni hemen susturmaya kalkarlar. Aslında her üye öfkesini yatıştırmayı veya karşısındakinin öfkeli davranışını karşılamayı öğrenmek durumundadır. 2. Her üye neyin üzerinde konuşacağına kendisi karar vermelidir. Bazı üyelerin bir başkasını problemleri hakkında konuşmaya zorladığı görülür. Böyle bir davranış önlenmeli ve her üyenin kendi sorunu hakkında konuşup konuşmamaya kendisinin karar vermesi teşvik edilmelidir. Üyelerin birbirlerinin lafını kesmesine de meydan verilmemelidir. Bir üye başkasına saldırdığı zaman saldırıya uğrayandan çok saldıranın duygularının araştırılmasına önem verilmelidir. Saldırıya uğrayan da isterse sorununu gruba getirebilmelidir. 3. Lider başkaları hakkında eleştiri ve şikayetlerin, bir kimsenin dikkatleri kendinden uzaklaştırmasına yol açan durumların grup etkileşimini engellemesine izin vermemelidir. Böylece bir üye grup dışından bir kimseyle ilgili bir problemini dile getirdiği zaman önemli olanın üyenin o kimseyle olan ilişkisi olduğuna dikkat çekmelidir. Sözü edilen insanın sorunlarının grubun sorunu olmadığı kişiye hatırlatılmalıdır. 4. Danışman ya da lider bir durumun kendisinden çok o durum hakkında neler düşünüldüğünün önemli olduğunu belirtmelidir. Tartışmalarda ortaya getirilen konunun içeriğinden çok o konu ya da olay hakkında üyelerin neler hissettiğini açıklamalarını istemelidir. Danışman grupta beklediği davranışları gözledikçe üyeleri pekiştirmelidir. İyi bir lider konuşmaktan çok dinlemeli ve olup biteni dikkatle gözlemelidir. Grupla psikolojik danışma oturumlarında kullanılan teknikler. Grupla psikolojik danışmada her üye hem danışan hem de diğer üyeler için danışman rolündedir. Gruplarda danışanların birbirlerinin gelişimleri için kullandıkları sözel tepkiler aslında bireysel danışmada danışmanın kullandığı tekniklere çok benzer. Aşağıda grup üyelerinin kullandığı sözel tepkiler kısaca açıklanmıştır. Onaylama. Karşıdakinin söylediklerinin dinlendiğini ve anlaşıldığını belirten tepkilerdir. Evet, anlıyorum gibi. Duyguları yansıtma. Kişinin söylediklerinin gerisinde bulunan ve açıkça ifade edilmemiş duyguları fark edip bunları o kişiye iletme, örneğin ile konuşurken sesini çok yükseltiyor, yumruklarını sıkıyorsun, ona çok kızgın görünüyorsun gibi tepkiler verme, duyguları yansıtmadır. Açıklama. Bir grup seansı sırasında ileri sürülmüş fikirleri toparlama, sıraya koyma, özetleme, aralarındaki ilişkilere işaret etmedir. Bir üyenin çeşitli zamanlarda söyledikleri düşünceler düzenli bir biçimde yansıtıldığında, kişinin olaylar ve düşünceler arasındaki bağlantıları daha kolay kurmasına yardım edilmiş olunur. Yorumlama. Kişinin söylediklerinin gerisinde bulunan ve varlığından haberli olmadığı duygu, düşünce ve yaşantıların bugünkü davranışları ile ilişkisini göstermek yorumdur. Yorum zordur. Ancak tecrübeli terapistler danışanı yeterince tanıdıktan sonra doğru yorum yapacak düzeye gelebilirler. Grupta birbirlerinin davranışlarını açıklamaya kalkışan üyeler olabilir. Aceleci ve hatalı yorumlar üyelerde güvensizlik ve öfke uyandırabilir. Lider üyelerin başkalarını açıklamaya çalışmaktan çok anlamaya çalışmaları hususunda uyarılarda bulunmalı ve kendisi de erken ve yanlış yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Grup oturumlarında yorumdan elden geldiği kadar kaçınmak belki de en uygun yoldur. Soru sorma. Grupta üyeler birbirlerinin söylediklerini anlamadıkları zaman ya da belli bir konuda daha fazla şeyler öğrenmek istedikleri zaman soru sorabilirler. Soru tekniği de kişiye kendisiyle ilgilenildiğinin bir işaretidir. Ancak çok soru sorarak kişiye sorguya çekilmiş duygusu vermemeye dikkat etmek gereklidir. Bilgi verme. Belli olgular hakkında aydınlanmak isteyen bir üyeye lider ya da üyelerden biri gerekli bilgiyi verebilir. Bazen bir sorun bir konuda bilgisizlikten kaynaklanmışsa, ihtiyaç duyulan bilginin sağlanmasıyla kişinin gelişimine katkıda bulunulmuş olur. Yüzleştirme. Bir üyenin söyledikleri arasındaki tutarsızlıklara, çelişkilere işaret etmek, duygularıyla davranışları arasındaki uyuşmazlıklara dikkati çekmek gerekebilir. Bunun özellikle grup üyeleri tarafından yapılması yararlı olur. Böylece birey gerçek beni ile benlik tasarımı arasındaki farkı görmüş olur ki, grupla psikolojik danışmanın en önemli amacı da budur. Tavsiyede bulunma. Bir üyeye belli bir davranış yolu önermek ve bu yolu izlemesi için ısrar etmek geleneksel yardım tekniklerinden en önemlisidir. Tabii grup üyelerinin birbirlerine tavsiyede bulunmaları yararlı olabilir ama önerilen davranış tarzının kişi için en doğrusu olduğunu ifade etmek ve bunda ısrar etmek grup üyeleri arasındaki ilişkiyi bozabilir. Destekleme. Grup üyeleri bir üyenin attığı olumlu bir adımdan dolayı kendisini onaylayıp cesaret verebilirler, sorunlarının kendine özgü olmadığını, kendilerinin de buna benzer güçlükler yaşadıklarını anlatabilir ve kendi çözüm yollarından örnekler vererek durumun pek de vahim olmadığını söyleyebilirler. Özellikle kendine benzer kişilerin belli bir sorunun çözümünde başarılı olmaları kişide umut uyandırabilir ve cesaretini artırabilir. Grupla psikolojik danışmanın etkili olduğu başlıca alanlar. Grupla psikolojik danışma, bireysel danışmanın sağlayamadığı bazı yararlar sağlamaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz. 1. Başka insanları daha iyi anlamayı öğrenme ve başka insanların olayları nasıl algıladıklarını görme. 2. Başka insanlara daha derin bir saygı duymayı öğrenme, özellikle kendinden farklı kimseleri oldukları gibi kabul edebilme. 3. Başka insanlarla ilişki kurma, onlarla konuşma becerileri geliştirme. 4. Bir gruba ait olma, başkaları tarafından kabul edilip benimsenme duygusunu yaşama. 5. Aynı sorunlarla karşılaşan diğer insanlarla sorunları, değerleri ve duyguları konuşabilme. 6. Sorunları üzerine birkaç kişinin ilgisini çekebilme. 7. Bir yetişkinden çok kişi için daha değerli sayılan bir arkadaş grubundan destek alma. 8. Sorunlarının sadece kendine özgü olmadığını görüp teselli bulma. 9. Başkalarının belli sorunlar karşısında uyguladıkları başarılı çözüm yollarından yararlanma. Grupla psikolojik danışma, daha çok sayıdaki danışana kısa zamanda yardımda bulunabilme ya da bir danışanla daha uzun bir süre ilgilenme olanağı vermesi bakımından da yararlı bir tekniktir. Grupla psikolojik danışmanın yetersiz olduğu sorunlar ve sınırlılığı. Grupla psikolojik danışmanın sakıncalı olabileceği durumlar da vardır. Bunları da şöyle sıralamak mümkündür. Gazda 1971. 1. Sosyopati, psikopati gibi sorunların çözümünde etkili olamamaktadır. 2. Grupta gizliliği denetlemek zordur. 3. Derinliğine bir yardım söz konusu olamamaktadır. 4. Yüksek düzeyde nörotik kaygıların idare edilmesi zor olmaktadır. 5. Grup dinamiği konusunda uzman danışman bulmak zordur. 6. İhtiyacı olan bazı danışanlara yeterli ilgi gösterme imkanı vermez. 7. Suni olmaya başlayan grup ortamını kabul etme zorunluluğu vardır. 8. Grup baskısı bazı üyelerin bireyselliklerini kaybetmelerine yol açabilir. Grup üyelerini kayıtsız uyuma zorlayabilir ve gruptan atılma korkusu bazı üyelerde kaygıya yol açabilir. 9. Grup içinde klikleşmeler diğer üyeler için zararlı etkiler yapabilir. Liderlerin yukarıda belirtilen sakıncaların elden geldiği kadar ortaya çıkmamasına çalışması halinde, grupla psikolojik danışma kısa zamanda çok sayıda bireye yardım sağlayan bir teknik olarak kullanılabilir. 7. Bölüm: Psikolojik danışmanların rol ve fonksiyonları. Rehberlik ve psikolojik danışma gibi eğitim sistemine yeni girmiş bir hizmet alanında çalışanlardan beklenen rol konusunda henüz bir anlaşma olmadığı görülmektedir. Danışman rolleri konusunda ileri sürülen görüşler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tarihsel gelişimi boyunca değişiklik göstermiştir. Bu değişiklik, rehberlik kapsamına giren hizmetlerden birine ya da öbürüne verilen önemden kaynaklanmaktadır. Örneğin, hizmetlerin başlangıç yıllarında okul psikolojik danışmanlarından beklenen rol, öğrencilerin başarısızlık, okula uyumsuzluk gibi sorunlarına çare bulmak, öğrenme güçlüğü gösteren öğrencileri saptamak, program ve meslek seçme durumunda olan öğrencilere rehberlik etmekti. Kısaca, danışmanın rolü, okulda öğretmen ve yöneticilere yardımcı olmak, onların yetişemedikleri hizmetleri, okulun eğitim politikası ve programı çerçevesinde yerine getirmekti. Hizmetlerde daha çok psikolojik nitelikleri ölçmeye ve öğrenciye çevresindeki olanaklar hakkında bilgi vermeye ağırlık veriliyordu. Bu hizmetleri yürütecek kimselerin de öğretmenlik formasyonu ve deneyimi üzerine bir miktar rehberlik ve psikolojik danışma, buna görüşme demek daha doğru olur, alanında eğitim görmüş olması yeterli sayılabiliyordu. Zamanla rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde değişik bir yaklaşım belirmeye başlamıştır. Artık bireyin davranışlarını, bilinçli ya da bilinç dışı gereksinmeleri, çatışmaları, kendine ve çevresine karşı tutum ve değerlerinin belirlediği gerçeğine daha fazla önem, benlik kavramının algı ve davranışlar üzerindeki etkisine daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Bu durumda psikolojik danışman, eğitimcilerine göre danışmanın rolü, öğrenciyi dışarıdan gözleyip değerlendirmek ve onu olgusal bilgiyle donatıp doğru kararlar verebilmesine yardım etmek değil, onun psikodinamik yapısını, benlik kavramını anlamak, daha doğrusu onun kendini daha etraflıca ve gerçeğe uygun bir biçimde tanımasına ve gereksinmelerinin bilincine varmasına yardımcı olmaktır. Bu durumda danışmanın başlıca görevi, öğrencilere psikolojik danışma hizmeti vermek olmalıdır. Bu anlayışa göre yetişen danışmanlar, eski rol beklentisini sürdüren okullarda kimliklerini bulamama, fonksiyonlarını yerine getirememe gibi sıkıntılarla karşılaşmaya başlamışlardır. Bu durum psikolojik danışma alanındaki eğitimcileri düşünmeye sevk etmiştir. Halen ülkemizde yeni kurulmaya başlayan rehberlik hizmetlerinde danışman rolünün iyice tanımlanmamış olması, bu hizmetlerin yerleşip gelişmesinde önemli bir engel olarak görülmektedir. Danışmanların rol ve fonksiyonlarının ne olması gerektiğini tartışmadan önce, rol ve fonksiyon kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Rol. Bir sosyal sistemde her bireyin bir yeri, bir pozisyonu vardır. Yani pozisyon sosyal sistemin bir birimidir. Pozisyonlar, onu işgal eden kimsenin statüsünü, toplumun diğer üyelerine göre yerini belirler. Her pozisyon kişiye bazı görevler yükler ve bazı haklar sağlar. Rol, bir kimsenin işgal ettiği pozisyonun gerekliliklerini yerine getirirken yaptığı davranışlardır. Bu davranışların kişinin hizmet verdiği grupların beklentileri mi, yoksa pozisyonu işgal eden kimsenin gerçekte yaptığı davranışlar mı olduğu tartışmalı bir konudur. Rol, bir bakıma belli bir pozisyonu işgal eden kimseden beklenen davranıştır. Bu beklenti genellikle kültür tarafından belirlenir ve kurallar halinde ifade edilir. Buna karşılık rol, bir kimsenin halen yaptığı işler olarak da anlaşılmaktadır. O halde bir pozisyonda bulunan bir kimseden beklenen davranışlarla o kişinin gerçekte gösterdiği davranışlar arasında fark olabilmektedir. Rol beklentisi. Bir pozisyonu işgal eden bir kimse, davranışlarını gözleyen ve değerlendiren bir insan grubu ile çevrilmiştir. Bu insanlar genellikle o kişinin davranışlarından ya da hizmetlerinden etkilenen kimselerdir. Bireyi çevreleyen bu insanların kişisel gereksinmelerinden kaynaklanan bazı beklentileri vardır. Birey için önemli sayılan kimselerin bireyden bekledikleri davranışlar, o bireyin rolünü oluşturmaktadır. Bu davranış beklentileri normlar halinde ifade edilir. Bu durumda rol, görev ve hakları gösteren ve kültür tarafından belirlenen normatif davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Rol algılamaları. Hiçbir zaman hiçbir rol iki ayrı kişi tarafından tamamen aynı şekilde icra edilmez. Her birey rolünü algıladığı şekilde icra eder. Rolü icra eden kimsenin kişisel beklentileri, gereksinmeleri, eğitimi, amaç ve değerleri onun performansını etkilemektedir. Bu durumda rol, bireyin kişiliğinin damgasını taşımaktadır. Yani her birey belli bir rolü kendine özgü biçimde icra etme eğilimindedir. Bireyin algılamaları rolün belli boyutlarına ağırlık verme, bazılarını önemseyip bazılarını ise ikinci ya da üçüncü plana itme şeklinde kendini gösterebilir. Rol çatışması. Rol beklentilerinde bir uyum, bir tutarlılık olmadığı zaman rol çatışması ortaya çıkar. Rol çatışması, bir pozisyonu işgal eden kimsenin birbiriyle uyuşmaz beklentilerle karşılaşması halinde ortaya çıkan durumdur. Fonksiyon. Rol ve fonksiyon çok kere yan yana, bazen biri diğerinin yerine kullanılan terimlerdir. Gerçekte ikisi arasındaki fark çok kesin değildir. Rol, bir pozisyona bağlı davranış beklentileri olarak tanımlanmıştı. Fonksiyonsa beklentileri yerine getirecek etkinlikler olarak tanımlanabilir. Rol, daha geniş çerçevede davranışların en son hedefini belirleyici niteliğe sahiptir. Fonksiyonsa bu genel hedefe götürecek işlemleri ifade etmektedir. Danışmanların rolünü belirleyen gruplar. Okul danışmanlarının rolünün belirleyicisi en genel anlamda toplumdur. Toplumsal ihtiyaçlar bu hizmetlerin kurulmasını gerekli kılmıştır ve işleyişini belirlemektedir. Ancak bu genel toplum kavramının işe vuruk tanımını yapmaya kalktığımızda, okul danışmanının rolünün aşağıdaki toplum birimleri tarafından belirlendiğini görmekteyiz. Danışman yetiştiren kurumlar. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında kuram ve teknikler geliştiren yazarlar ve bunları öğreten kurumlar, danışmanların topluma karşı rolünü belirleyen en önemli toplum birimleridir. psikolojik danışman adayı eğitimi sırasında topluma vermekle yükümlü olduğu hizmetin ana çizgileri hakkında kuramsal ve uygulamalı derslerde gerekli davranışları kazanmaktadır. İşveren kurumlar. İşveren kurumlar, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, okul danışmanlarının rollerini belirleyen diğer bir önemli birimdir. Bakanlık, hazırladığı yönetmeliklerde danışman rollerini açıkça belirlemektedir. Ancak bu yönetmeliklerin uygulandığı okullardaki yöneticilerin yönetmelikleri algılayışlarına ve okulun imkanlarına bağlı olarak resmi rol tanımından az ya da çok ayrılan rol tanımları yapılabilmektedir. Böylece işvereni bakanlık ya da okul müdürü olarak aldığımızda farklı rol tanımları ile karşılaşmak mümkündür. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler. Danışmanların hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçları da danışmanın rolünü belirlemede önemli bir faktördür. Bir okuldaki öğrencilerin çoğunluğunu ilgilendiren ihtiyaç ve sorunlar, danışmanların hizmetlerini yoğunlaştıracakları alanları belirlemektedir. Psikolojik danışmanlar. Bir psikolojik danışmanın gerek eğitim kurumunda kazandırılan danışmanlık rolünü, gerekse yönetmeliklerde yazılı rol tanımını algılaması bir diğerininkine benzemez. Bir insan olarak danışmanın ihtiyaçları, mesleğinden beklentileri, inanç ve değerleri onun rol algısını ve dolayısıyla performansını etkilemektedir. Bu durumda her danışmanın kendine özgü bir danışmanlık anlayışı olduğu söylenebilir. Danışman, kendisinden beklenenlerin bazılarını daha önemli bulabilir ve çalışmalarını o alanda yoğunlaştırabilir. Rol çatışması. Danışmanlık rolünü tanımlamada etkili olan kurum ya da kişiler arasında genellikle görüş birliği ve uyum olması gerekir ve böyle bir uyum da genellikle vardır. Böyle bir anlaşmanın olmaması halinde rol çatışması denilen durum ortaya çıkar. Okul danışmanları için rol çatışmaları aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir. 1. Uzmanların, işveren kurumların, meslek örgütlerinin rol tanımları arasında farklılıklar hatta çelişkiler olabilir. Danışman eğitimcileri danışmanı psikolojik danışma alanında bir uzman olarak görüp, başlıca rolünü öğrenciye psikolojik yardım sağlamak olarak tanımlarken, okul müdürü danışmanın rolünü öğretmene ya da yönetim işlerine yardım olarak tanımlayabilir. 2. Rol çatışması bazen rolün yapısından kaynaklanabilir. Gerçekten danışmanlık rollerinin bazıları doğal olarak birbirleriyle çatışmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği bir danışmanın hem öğrencinin güvenliğinden sorumlu olması hem de ona ait gizli bilgileri saklamak zorunda olmasıdır. İntihar etmek istediğini söyleyen bir öğrencinin durumunu ailesine bildirmek zorunluluğunu duyan bir okul danışmanı, rolünün gereği çatışma içine düşmektedir. 3. Maddi yetersizlikler ve koşulların elverişli olmaması da gerçek rolün icrasını engelleyebilmektedir. Böyle durumlarda danışman, rolüyle pek bağdaşmayan işler yapmak zorunda kalabilir.